Ayrım 22, sayfa 422. 156 mektup. 2 Mayıs 1972 Salı. Sevgili babacığım, bu mektubu aldığın zaman ben ebediyen bu dünyadan göç etmiş olacağım. Ne kadar sarsılacağını tahmin ediyorum. 1,5 seneden beri benim yüzümden nasıl üzüntü içinde olduğunuz malum. Bu son olayı da metanetle karşılamanızı sadece dileyebilirim. Babacığım, bu olayda da annemin, Yücel'in senin tesellilerine ve desteklerine ihtiyaçları çok. Bunun için ne kadar metin olursan hem senin sağlığın için hem de onlar için o kadar iyi olur. Elbette ki yıllarca emek verip yetiştirdiğim bir oğlun bir günde öldürülmesi kolay göğüslenecek bir olay değildir. Fakat siz benim ne için, kimlere karşı mücadele verdiğimi biliyorsunuz. Ben bu açıdan rahat ve vicdan huzuru içinde gidiyorum. Sizlerin de bu bakımdan rahat ve huzur içinde olduğunuzu ve olacağınızı biliyorum. Babacığım, annemin ve Yücel'in senin desteklerine muhtaç olduklarını yukarıda söylemiştim. Onları rahat ettirmek için bütün gücünü kullanacağından zaten eminim. Babacığım, burada şunu ilave edeyim ki, Yücel'in hastalığından kendimi sorumlu hissediyorum. Yücel için her şeyinizi ortaya koyacağınız konusunda da kuşkum yok. Ablamlar için söyleyeceğim, fazla üzülmesinler. Olayın sarsıntıları geçtikten sonra normal hayatlarını devam ettirsinler. Mehtap'a ne diyeyim? Benim için her zaman bol bol öpün. Babacığım, cezaevinde kalan arkadaşları ara sıra yoklarsan, hallerini hatırlarını sorarsan çok memnun olurum. Her biri oğlun sayılır. Dışarıda bizler için uğraşan dostlarımı ve dostlarını unutmayacağını biliyorum. Mektubum burada biterken sizi, annemi, Yücel'i, ablamı, Aziz abiyi, Mehtap'ı hasretle kucaklarım babacığım. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. T. Yusuf Aslan. Hüseyin ise son mektubunu tıpkı Deniz gibi 6 Mayıs'a bırakmıştı. Babama, anneme, kardeşlerime ve yakın arkadaşlarıma söyleyecek fazla söz bulamıyorum. Bir insanın sonunda karşılaşacağı tabii sonuç, bildiğiniz sebeplerden dolayı erken karşıma çıktı. Üzüntü ve acınızı tahmin ediyorum. İleride durumu çok daha yakından anlayacağınız inancındayım. Metin olunuz. Üzüntü ve acılarınızı unutmaya çalışınız. Bütün varlığımla hepinizi kucaklar, dolusu selamlar, sevgiler. Yazılacak çok şey var fakat hem mümkün değil hem de sırası değil. Candan selamlar, Hüseyin İnan. 157 Avukatlar. Niyazi Ağırnaslı. Son ziyaretimiz infazdan birkaç gün önce Zeki Uruç Eren'le birlikte oldu. Hala bazı ümitlerin bulunduğundan Cumhurbaşkanı'nın vetosundan bahsettik. Deniz, yok ağabey dedi. Bizim asılma kararımızı çok önceden vermişlerdi zaten. Bunu hep söyledik. Dileriz ki biz boş yere ölmüş olmayalım ve vatan satıcılarının oyunları anlaşılsın yoksul halkımızca. Boşa ölmüş olursak işte o zaman yazık olur. Gözlerimi gizlemek zorunda kaldım ve sustuk. Kısa bir süre sonra... Bizi Taylan Özgür'ün yanına gömdürün ve infazlar sırasında mutlaka bulunun. Burjuvazi'nin paçavra gazeteleri korktular, düştüler, bayıldılar gibi onurumuzu kırıcı yayın yapmaya çalışır, duruma avukatlarımız tanık olmalılar dedi. Orhan İzzet Kök. O gün tek tek üçüyle de görüştüm. Bu onları son görüşümdü. İnfazlarla dışarıdaki politik ortamla ilgili bazı şeyler sordular. Tam ayrılacağım sırada Hüseyin, toprak ve tarım reformu ön tedbirler yasa tasarısından bir tane elde edip kendisine getirmeye çalışmamı rica etti. O sırada basında ve kamuoyunda tartışılan bu tasarının köylüye ne getirip götürdüğünü öğrenmek istiyordu. Donup kaldım. Her an ölüme götürülmesini bekleyen bir insan... Hücresinde toprak yasasını okumak istiyordu. Güç toparlandım. Şehre döner dönmez yasaya ilişkin belgeleri yolladım, incelemiş. Kenarına notlar alıp satırların altını çizmiş. 158 Can Dündar. Deniz, Hüseyin ve Yusuf artık veda mektubu yazarken yakınları hala son bir umut çırpınıyordu. Anayasa Mahkemesi infazlara dair yasayı usulden bozmuştu. Meclis usulü düzeltip yeniden çıkarmıştı. Şimdi bir grup milletvekilinin yeniden Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapıp yasanın bu kez esastan bozulmasını talep etmesi gerekiyordu. Cemil Gezmiş bunun için Ankara'da uğraşıyordu. Başvuru için 33 imzaya ihtiyaç vardı. Konuşa konuşa 28 senatörü ikna etmeyi başarmıştı. İş 5 imzaya kalmıştı. Böylece bir umut ışığı yanmıştı. Ancak o ışık Mayıs başında peş peşe gelen iki haberle söndü. Önce 3 Mayıs günü Türk Hava Yolları'nın Ankara-İstanbul seferini yapan Boğaziçi adlı yolcu uçağı Bulgaristan'a kaçırıldı. Uçağı kaçırıp 61 yolcuyu rehin alan 4 kişi Deniz, Yusuf ve Hüseyin'in cezalarının infaz edilmemesini istiyordu. Talepler arasında grev yasağının kaldırılması, 3000 liraya kadar olan köylü borçlarının silinmesi, bu şartların TRT haber bültenlerinde okunması da vardı. Aksi halde uçağı yolcuları ile birlikte havaya uçuracaklardı. Yolcular arasında İsmet İnönü'nün oğlu Ömer İnönü ve bir AP'li senatör de vardı. Bulgar hükümeti talebi Ankara'ya iletti. Ankara pazarlığı kesinlikle reddetti. Bunun üzerine Bulgar yetkililer, "İstekleriniz kabul edilmiyor. Yolcuları serbest bırakırsanız sizi siyasi mülteci olarak kabul edeceğiz," dedi. Uçağı kaçıranlar çaresiz kabul etti. Kriz 4 Mayıs günü bitti. Ancak tam da Boğaziçi uçağı krizi çözüldüğü saatlerde Ankara'da bir başka eylem gerçekleştirildi. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Kemalettin Eken evinden çıktığı anda silahlı saldırıya uğradı. Saldırganların üçü ODTÜ, biri Hacettepe öğrencisiydi. Onların amacı da komutanı kaçırıp denizlerle takas etmekti. Açtıkları ateş sonucunda Orgeneral Eken ayağından yaralandı. Yaveri, şoförü, nöbetçisi de yaraları aldılar. Çıkan çatışmada Orgeneral Eken'e ateş edenlerden Ahmet Niyazi Yıldızhan ile Er Mustafa Baş öldü. Bu bardağı taşıran damla oldu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç, bu gidişe son vermek için gerekli tedbirler alınacaktır. Haince akıtılan bu şerefli kanların hesabı sorulacaktır açıklamasını yaptı. Gerekli tedbirler dediği infazlardı. 159 Cemil Gezmiş. Senato'da Milli Birlik Komitesi grubu vardı. O gruptan Mucip Ataklı bana demişti ki, "Bizimkilerin Mehmet Özgüneş dışında hepsinin imzası hazır. Üst tarafını CHP senatörlerinden tamamlayacaktık. 33 senatörün imzasına ihtiyacımız vardı. 28'e kadar çıkmıştık. Çocuklar Deniz'in arkadaşları arı gibi çalışıyordu. Senatörlerin, milletvekillerinin evlerini dolaşıyorlar, avukatlar imza topluyor, dört bir taraftan uğraşıyoruz." O gün Gökdelen'de Anka Ajansı'nda otururken bir haber geldi. İdamlıklara karşı jandarma genel komutanını kaçırmaya çalışmışlar, yaralamışlar. Herkes koştu bakmaya gitti. Bunun üzerine hemen senatörlerden telefonlar gelmeye başladı. "Aman benim imzamı o dilekçeden sil," diye. O girişimden de mahrum kaldık böylece. Ondan sonra da artık elimiz ayağımız bağlandı, hiçbir şey yapamadık. İşte o zaman bitti artık dedim. Sahip çıkacak kimsemiz kalmadı. Bu olay bitti. 160 Hamdi Gezmiş. Oysa biz çok umutluyduk. Hukuki süreç devam ettirilebilseydi, bence Anayasa Mahkemesi gerçekten hukuka uygun bir şekilde bir karar verecek ve idam kararını bozacaktı. Cumhurbaşkanının hukuk danışmanı Faruk Erem, Barolar Birliği eski başkanı olan gerçek bir hukukçuydu. Anayasa Mahkemesi kararı olmadan infazların yapılmaması gerektiğine dair çok iyi bir mütalaa vermişti. Belki Yüksek Mahkeme esasa ilişkin de bozma kararı verecekti. Çünkü ortada bir hukuksuzluk olduğu, eylemle verilen cezanın orantısız olduğu ortadaydı. Tam bu aşamada uçağın kaçırılması süreci durdurdu. Ve bunu yapanlar iltica vaadi karşılığı kolayca teslim oldular. O da enteresan. Yani niye kaçırıyorsun? Demek ki bunun samimiyeti üzerinde biraz durmak gerekiyor. ama sonucu o oldu. Ardından jandarma genel komutanına yapılan saldırı milletvekillerini de ürküttü. O olaydan sonra babamın da çok umudu kırıldı. Babam 5 Mayıs Cuma günü durumun hızla kötüye gittiğini görünce Bora abime Ankara'ya gidelim dedi. Mamak'a gittiler. Ancak görevliler kapıda bugün banyo günü, yarın gelin görüşürsünüz demiş, götürmemişler, görüştürmemişler. Babam da Bora abimle Ulus'ta her zaman kaldıkları Konfor Palas'a gitmiş. Meğer onlar gittiğinde içeride hazırlık yapılıyormuş. O gün banyo günü değil, infaz günüymüş. Gece sokağa çıkma yasağı kondu. İnfazın o gece yapılacağını anladık. 161 Can Dündar. 5 Mayıs Cuma, 6 Mayıs'a Hıdrellez'e bağlanıyordu. O geceyi seçtiler. Gece yarısı Mamak koğuşlarında zincir sesleri yankılandı. Sonra kapıların çift taraflı sürgüsü gürültüyle çekildi. Parmaklıklı demir kapılar gıcırdadı. Mamak'ta ikişerli hücrelerde yatan mahkumlar bu seslerden vaktin geldiğini anladı. Az sonra koridor boyunca yere sürtünen bir pranganın sesi çınladı. Horozlu aynası olanlar parmaklıkların ardına uzatıp ötesini görmeye çalıştı. Göremediler. Ama denizin sesini duydular. Hadi eyvallah arkadaşlar. Bu kadar. Boğazları düğümlendi. Ne slogan ne marş. Sözün bittiği yerdi. 162. Mükerrem Erdoğan. Daha uyumamıştım, uyuyamıyordum. Yeni bir günün ilk saatine girmiştik. 6 Mayıs 1972. Saat 00:40'tı. Kapı çalındı. Kapının çalan zili her şeyi açıklamaya yetmişti. Koşup açtım kapıyı. 3 kişiydiler. İkisi üniformalı, biri sivildi. Hiçbir şey sormadım onlara. Hiçbir şey söylemelerine fırsat vermeden bir dakika giyineyim dedim. Eşimin bıraktığı diyazem kutusundan bir tane alıp attım ağzıma. Bir tane de alıp cebime koydum. Acele giyindim. Aşağıda bekleyen bir polis cipine bindik. Resmi giyimli iki polis memuru arkaya geçtiler. Ben öne oturdum. Sivil olan arabayı kullanıyordu. Telsizle merkezi aradı. Emaneti aldınız mı diye sordular merkezden. Aldık, dönüyoruz dedi yanımdaki. Üçü de çok sakindi. Gündelik görevlerini yapıyorlardı. Ankara Merkez Cezaevinin önü görülecek şeydi. Baş döndürücü bir zırhlı araç ve asker kalabalığı bütün cezaevini sarmıştı. Her yan projektörlerle aydınlatılmıştı. Arabayı kullanan sivil polis arabadan atlayıp amirine geldiğimizi haber verdi. Arabadan indirildim. O korkunç kalabalığın içinde iki kişiyi hemen tanıyıverdim. Biri yakışıklı üsteğmen Burhanettin Poturna idi, diğeri avukat Halit Çelenk. Üsteğmenle göz göze geldik. Kaba, yalışık bir gülümseme vardı yüzünde. Halit Bey ise allak bullaktı. Şok geçiriyor gibi. 163 Halit Çelenk. Avukat Mükerrem Erdoğan'la birbirimizi kapıda gördük. Her zaman durmadan geçtiğimiz geniş geniş yerinin sağ tarafında 10-15 kadar albay bir de üsteğmen bekliyordu. Bir görevli bütün giysilerimizi çorap ve ayakkabılarımıza varıncaya kadar inceden inceye aradı. Vücudumuzun en kuytu yerlerini eliyle yokladı. Kapıdan küçük avluya girdik. Daha önce çok kez gördüğüm bu avluyu ilk kez görüyormuşum gibi baktım. Ortadaki kara kavığın sol tarafına bir demir sehpa kurulmuştu. Tepesinde ip ve ilmik. Altında orta boyda bir masa. Masanın üzerinde de bir tabure vardı. Sağdaki birkaç ayak merdiveni atlayarak baş gardiyanın odasının önündeki koridora çıktık. Ankara İnfaz Savcısı Sami Uğur bizi karşıladı. Sizi müvekkillerinizle görüştüreceğiz. Biliyorsunuz, tashihi karar talebiniz askeri yargıtayca reddedildi dedi. Bilgimiz yok. Bize bu konuda bir tebligat yapılmadı dedik. Bugün reddedildi dedi. Resmi gazeteyi getirip gösterdiler. Savcılığımızca infazın yapılmasında herhangi bir tereddüt yoktur. Dilekçemiz dilekçenizde ileri sürülen itirazları infazın ertelenmesini gerektirir nitelikte görmedik. Buyurun sizi Deniz'le görüştüreyim. Başgardiyanın odasına girdik. Yaklaşık 3-4 metrekare genişliğindeki bu odanın sağ tarafında ve sehpanın bulunduğu avluya bakan pencerenin karşısındaki bir koltukta Deniz gezmiş oturuyordu. Sırtında parka, üstünde boğazlı sarı yeşil yün bir kazak, ayağında limon küfü kadife bir pantolon ve postalları içinde dimdik bir görüntüsü var. Elleri arkadan kelepçeli. Birkaç görevli kol ve omuzlarından tutuyor, ayaklarında kalın demirden yapılmış bilek kalınlığında zincirler. Bu zincirler iki ayağından ayrı ayrı iki asma kilitle kilitlenmiş. Tunç renkli zincirler. Yeni ve ilk kez kullanıldığı besbelli. Odada 25 kadar yüksek rütbeli subay, emniyet memuru ve cezaevi görevlisi. Çoğu ayakta. Tevfik Türing ve Ali Elverdi de bunlar arasında. Gezmiş odada beni ve Mükerrem Erdoğan'ı görünce gülümsedi ve bize "Hoş geldiniz" dedi. Yüzünde inançlı ve yürekli bir ifade okunuyordu. Bir görevlinin ağzına verdiği uçlu sigarayı içiyordu. Yanındaki masanın üzerinde bir Samsung paketi vardı. Bizleri görmekten memnun olduğu bakışlarından anlaşılıyordu. Gözlerimize bakarak, "İki gün öncesine kadar birinci içiyorduk. İki günden beri sonucu bildiğimizden hiç olmazsa iki gün uçlu sigara içelim dedik" diyor ve ekliyor. "Geldiğinize sevindim. Ölüme nasıl gittiğimi gözlerinizle görüp yarınki kuşaklara doğru olarak anlatasanız diye sizlerin olaya tanık olmanızı istedik. Daha önce de söylemiştim. Bizleri Cebeci mezarlığında Taylan'ın yanına gömün." Bu sırada infaz savcısı söze karışarak Deniz'e sordu. "Deniz, kendini nasıl hissediyorsun?" Bu sözlerde zoraki bir ilgi çabası seziliyordu. Deniz başını infaz savcısına doğru kaldırdı ve gülerek "Çok mutluyum ve rahatım" dedi. "Avukatlarına bir şey söyleyecek misin?" "Söyleyeceklerimi söyledim." 164 Can Dündar. Halit Çelenk ve Mükerrem Erdoğan Deniz'in yanından ayrılıp Yusuf'un tutulduğu odaya geçti. Yusuf da zincirli, kelepçeli, prangalı ve sakin ve rahat ve dingindi. Avukatlarına teşekkür etti. Rahatsız olan kardeşine onlara emanet etti. İnfaz savcısına Deniz'le son bir kez görüşmek istediğini söyledi. Son istek kabul edildi. Oradan Hüseyin'e geçtiler. O da gülümsedi avukatlarını görünce, teşekkür etti, babasını sordu. "Biz inanıyoruz ki bu kavga bizimle son bulmayacaktır" dedi. Son sözünü sehpada söyleyecekti. Yeniden Deniz'in yanına döndüler. Üç idam mahkumu da dini tören istememişlerdi. Avukatlar koridorda ağlayacak kadar üzgün halde bir imamla göz göze geldiler. Deniz babasına son mektubunu yazdırıyordu. Elleri kelepçeliydi. "O söylüyor, bir gardiyan yazı masasının üzerindeki daktiloda onun söylediklerini kağıda döküyordu. Bu onun son mektubuydu." 165 Mektup. Merkez Cezaevi. "Baba, mektup elinize geçmiş olduğu zaman aranızdan ayrılmış bulunuyorum. Ben ne kadar üzülmeyin desem yine de üzüleceğinizi biliyorum. Fakat bu durumu metanetle karşılamanı istiyorum. İnsanlar doğar, büyür, yaşar, ölürler. Önemli olan çok yaşamak değil, yaşadığı süre içinde fazla şeyler yapabilmektir. Bu nedenle ben erken gitmeyi normal karşılıyorum ve kaldı ki benden evvel giden arkadaşlarım hiçbir zaman ölüm karşısında tereddüt etmemişlerdir. Benim de düşmeyeceğimden şüphen olmasın. Oğlun ölüm karşısında aciz ve çaresiz kalmış değildir. O bu yola bilerek girdi ve sonunun da bu olduğunu biliyordu. Seninle düşüncelerimiz ayrı ama beni anlayacağını tahmin ediyorum. Sadece senin değil, Türkiye'de yaşayan Kürt ve Türk halklarının anlayacağına inanıyorum. Cenazem için avukatlarıma gerekli talimatı verdim. Ayrıca savcıya da bildireceğim. Ankara'da 1969'da ölen arkadaşım Taylan Özgür'ün yanına gömülmek istiyorum. Onun için cenazemi İstanbul'a götürmeye kalkma. Annemi teselli etmek sana düşüyor. Kitaplarımı küçük kardeşime bırakıyorum. Kendisine özellikle tembih et. Onun bilim adamı olmasını istiyorum. Bilimle uğraşsın ve unutmasın ki bilimle uğraşmak da bir yerde insanlığa hizmettir. Son anda yaptıklarımdan en ufak bir pişmanlık duymadığımı belirtir. Seni, annemi, abimi ve kardeşimi devrimciliğimin olanca ateşiyle kucaklarım. Oğlum Deniz Gezmiş.